Hukuk Saati.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati başladı. Yapımcımız Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. İş hukuku uzmanı Avukat Özkan Ertekin bizlerle birlikte. Sayın Ertekin hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk diliyorum efendim.
Efendim bu hafta yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için çalışma hayatına yönelik bilgiler vereceğiz, uyarı ve önerilerde bulunacağız. Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz ve Türk iş adamlarının yurt dışında üstlendikleri işlerin sayısı da her geçen gün artış gösteriyor. Yurt dışından iş alan işverenlerimiz de çoğu zaman bu işleri yürütmek için Türkiye'den işçi götürmekte. Bu bağlamda konuyu konuşacağız. Evet. Şimdi hemen ilk soruyla başlayalım Özkan Bey. Yurt dışında çalışmış olmak işçilik alacakları açısından farklı sonuçlar doğurur mu?
Hocam şöyle söyleyelim. Öncelikle, direkt kanun mevzuatına girmeden önce şöyle bir açıklama yapalım. Neticede yurt dışındaki çalışmalar, bizim bu konumuzdaki yurt dışındaki çalışmaların çoğu devletin hükümranlık alanıyla, etkisiyle, yetkisiyle ilgili. Dolayısıyla diyelim ki Rusya'daki bir Türk firmasında çalışma olgusu ve o Türk firmasının şantiyesinde çalışma olgusu. Şimdi şöyle bir düşündüğümüz zaman bu firma Türk firması. Neticede o şantiyenin içerisinde de Türk firmasının tamam orada bir inşaatını yapıyor ama neticede bir çalışanı. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bu kişi Türk firmasına tabi olarak çalışıyor ama yabancı ülke toprakları üzerinde çalışıyor. Şimdi bu durumda Rusya kanunları mı geçerli? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti yasaları mevzuatı mı geçerli? Tabii burada özellikle sorumuzda tekrar yineleyelim sorumuzu. Yurt dışında çalışmış olmak işçilik alacakları açısından farklı sonuçlar doğurur mu? Şimdi burada önümüze öncelikle bireysel iş sözleşmesine bakmamız gerekiyor. Bireysel iş sözleşmesinde herhangi özel bir düzenleme olmadığı takdirde herhangi bir yasa maddesi ya da herhangi bir kural, şu kural uygulanılacak denilmediği müddetçe o firma Türk firması. O kişi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının kendisine tanıdığı haklardan yararlandırılması gereken kişi. Dolayısıyla 4857 sayılı iş kanununun, genel iş kanununun işçiye tanıdığı bütün haklardan faydalandırılması gerekiyor.
Evet.
Sesim şey olmuyor, tamam.
Sesiniz gayet iyi efendim. Şimdi diğer bir soruyla devam evet. edelim. İşçi yurt dışına götüren şirkette işçilik alacaklarından sorumlu mudur?
Evet. Şöyle söyleyelim. Şimdi genelde hep basında duyuyoruz ya da gazetelerde duyuluyor. İşte yurt dışına şu firma aracılığıyla çalışanlar gidiyor deniliyor. Ama o ülkeye gidildiği zaman tamamen farklı bir firmada çalıştırılma olgusu oluyor. Şimdi haliyle tereddüt ediliyor. İşte bu noktada çok eski dairemiz olan iştahatlarıyla kökleşmiş, yerleşmiş iştahatlarıyla güvendiğimiz dairemiz Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yerleşik ilke niteliği taşıyan iştahatlarında da açıkça şöyle söyleniliyor. Eğer ki bu götüren firma ile orada çalıştıran firma bu işçinin çalışmalarından dolayı hukuki mevzuat, sözleşme diğer boyutlarıyla iç içe ise bu kişiyi bu açılardan da istihdam ettiği açık, seçik, net ortadaysa ya da böyle olmasa bile evraklarda bile fiilen o kişinin çalışmasını sevk ediyorsa, yönlendiriyorsa, emir ve talimat veriyorsa bir şekilde bağlantılı ise organik bağlantı diyoruz buna da. Hukuken ve fiilen iç içe organik bağlantı. İşte böyle bir durumda sadece yurt dışına gittiği firma değil, o yurt dışına işçiyi götüren Türkiye'den oraya götüren firma da işçiye karşı işçilik alacakları anlamında kıdem, ihbar, mesai, hafta tatili hatta bugünkü özellikle üzerinde durduğumuz iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarında da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Nedir müştereken ve müteselsilen sorumluluk dediğimiz zaman, mahkemece hükmedilecek rakamların tamamından her ikisi de sorumludur ve her ikisi de aynı derecede sorumludur. Ve hatta işçi ya da diğer taraf, dava eden kişi hangisinden parasını bulursa ona karşı dava edebilir. Bu anlama geliyor hocam.
Evet, o zaman işçilik alacaklarının sorumlusu hem gönderen şirkette hem de yurt evet. dışındaki şirkette.
Mutlak surette öyle demiyoruz ama şartları gerçekleştiği takdirde öyle diyelim. Evet.
Efendim, yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere ve verilen kararlara nasıl ve nereye?
İsterseniz o konuya gelmeden tabii. önce hani geçir zannediyorum.
Evet.
Hani buna da bir tane örnek verelim. Mesela örnekler bu yurt dışındaki bu somut hani iki firmanın sorumluluğunu dedik tamam. ya. Burada bir tane örnek vereyim. Ha, bunu nasıl ispat edebiliyoruz? Nasıl ispat edeceğiz? Ne olması gerekiyor?
Evet.
Ha, o durumda somut olaya bakacağız. Dosyadaki, davadaki belge ve bilgilere, dinlenen tanık ifadelerine, şahitlerin ne dediğine ama şahitler aynı iş yerinde çalışmış mı? Onlara bakacağız. Yine işe giriş çıkış ayrılma bildirgelerine bakacağız. Yine pasaport kayıtlarına, diğer firmanın yurt dışındaki işlem hacmine, muhasebe kayıtlarına. Anlatabiliyor muyum? Yani burada direkt biz demin dediğimiz gibi illaki sorumlu değildir değil. Bu belgeler ve bilgiler değerlendirilip onların ışığında.
Tamam. Evet.
İçimde kalmasın dedim, bunu söyledim. Şimdi o sorumuza geçebiliriz.
Tamam, şimdi sıra geldi. Yurt dışı tedavi işlemlerinden evet. bahsedeceğiz
evet,
şimdi.
Evet, evet hocam.
Yurt dışı tedavi işlemlerinde nelere peki, hangi kurallara dikkat etmemiz gerekiyor ve tedavi için yapılacak sevklere ve verilen kararlara itiraz nasıl gerçekleşiyor, nasıl ve nereye, hangi merceğe
efendim,
başvurmak
onu
lazım?
Ben tane tane şu şekilde söyleyeyim. 5510 sayılı yasamız var bu konuda. 95. maddesine göre 5510 sayılı bu kanun gereğince yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine dair raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeleri düzenleyen sağlık hizmeti sunucusuna iade edilecek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi istemeye kurum yetkilidir. Nedir kurum yetkili? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. Yine usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeler ile gerekli diğer belgelerin incelenmesiyle yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife, malullük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu gibi tespit edilen meslekte kazanma gücü gibi anlaşmazlıklara ilişkin itirazlara da Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu. Yani önce SGK Sağlık Kurulu, ona itiraz edilirse Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'na gidilebiliyor efendim. Prensip itibarında. Böyle söyleyelim.
Evet, peki işçilerin geçici görevli veya sürekli görevli olarak yurt dışında bulunmalarında bir ayrım var mı sağlık hizmetlerinde yararlanma konusunda?
Hayır, hayır.
Herhangi bir ayrım söz konusu değil. Evet, şimdi iş kazalarından kaynaklanan tazminat konusuna da
evet,
değinmek istiyorum.
Evet,
bu
evet,
çok
evet,
önemli
evet,
bir konu.
Evet, evet. Siz onu derken ben kalemle de kendimi elime alayım notlarıma göre.
Evet.
Dinliyorum.
Maddi ve manevi tazminatlardan
evet,
bahsedeceğiz.
Evet, evet.
Maddi tazminat davalarında davacıların zararı nasıl tespit ediliyor? Hangi kriterler uygulanıyor efendim?
Şöyle söyleyelim. Öncelikle maddi tazminat dediğimiz zaman nedir bu maddi tazminat? Bunun
ya
ilk
da iş
önce,
kazasının
evet,
tazminat davası
iş kazasından kaynaklı maddi tazminat ve iş kazasından kaynaklı manevi tazminat diye öncelikle bir ikiye ayıracağız. İkiye ayırdıktan sonra da iş kazasından kaynaklı maddi tazminatı kendi içerisinde tekrar birkaça ayıracağız. Nedir iş kazasından kaynaklı maddi tazminatın ayrımı? Birincisi, işçi diyelim ki kazaya maruz kaldı. Diyelim ki bacağı kesildi, kolu kırıldı, bacağı kırıldı. Allah göstermesin, çok daha öte şeyler olabiliyor. Şimdi normal bir ayak kırılma olayında dahi kişi neticede en az bir ay, bir buçuk ay işine gidemeyecek. İki ay gidemeyecek. Böyle bir durum tam maluliyet kabul ediliyor. Diyelim ki bu kişinin net ücreti 2000 liraysa geçici iş göremezlik geliri adı altında %100 malûliyet gibi sayılacak. 1,5 ay işe gidemedi ya da 2 ay işe gidemedi. Net ücreti de 3.000 lira. 2 ay gidemedi 6.000. Geçici iş göremezlik tazminatı. Birinci kalem. 2. Bundan sonra iş kazası tabii ihbar ediliyor SGK'ya, biliyorsunuz. 3 gün içerisinde ve yine emniyete, zabıta kuvvetlerine kazalar öncelikle ihbar ediliyor. Tabii bu SGK'ya iş kazasının ihbar edilmesinden sonra SGK Sağlık Kurulu iş göremezlik oranı belirliyor. Yani bir mağluliyet oranı gibi diyelim. Ama tabii mevzuatta buna direkt mağluliyet oranı denilmiyor. Çünkü şöyle %60'ı geçtiği takdirde mağlul kabul ediliyor. %10 ile %60 arası geçici sürekli iş göremez kabul ediliyor. Ve %0'dan %100'e kadar %1, 2, %90, %80, 70, 60 fark etmez. Sürekli iş göremezlik durumu oluştuğu anda, %60'dan sonra bunun ismi sürekli mağluliyet, yani mağluliyet durumu oluyor. Ona göre tazminat hesaplamaları devreye giriyor. Şimdi kural 1, %10'u aşarsa, %10 ile %60 arasıysa devlet, yani Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı %10 %60 arasında sürekli iş göremezlik geliri bağlıyor. Ömür boyu maaş alacak. Eğer bu oran %60'dan fazla ise bu durumda da sürekli mağluliyet maaşı bağlanıyor. Ama dikkat edelim, %60'dan fazla olup da sürekli mağluliyet maaşı bağlanırsa bu durumda kişi başka bir iş yerinde çalışırsa bu maaş kesiliyor. %60'ın altındaysa kesilmiyor. Şimdi biz bunu bir tarafa koyduk.
Oranlar önemli.
Evet, oranlar önemli. Bu maaşın bağlanıp bağlanmaması da önemli. Bir, maaş ücretinin miktarı bizim için çok önemli. Diyelim ki asgari ücret 1600 alıyor. Ama bu işi 3200 alsaydı, tazminat 1600'den 16.000 liraysa 3200 liradan 32.000 liraya hesaplanır. Tazminatın miktarında işçinin net maaşı bir kriterdir. Dolayısıyla ne kadar yüksek ücret alıyorsa o kadar fazla tazminat alacak. Birinci kriterimiz ücret. İkinci kriterimiz %11 iş göremezliğe maruz kalan kişi ile %55 iş göremezliğe maruz kalan kişinin alması gereken tazminat sizce aynı mı olmalı?
Aynı olmamalı elbette.
Olmamalı değil mi? 5 kat fazla olmalı. İşte yasa koyucu, işte mevzuat, yerleşik yargı içtihatları da aynen o şekilde. İş göremezlik oranı çok önemli. Oran, iş göremezlik oranı. Peki bu iş göremezlik oranı neye göre belirleniyor? SGK Sağlık Kurulu raporuna göre belirleniyor. Peki iş göremezlik oranı SGK Sağlık Kurulu %11 dedi ama işçi dedi ki benim hayatım karardı. Ya ben işimi yapamıyorum, %11 ne demek?
İşin itiraz hakkı var mı?
SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz edebiliyor. SGK Yüksek Sağlık Kurulu tekrar %11 diyebilir, %22 diyebilir. Ne derse desin kişi bu sefer adli tıba kadar itiraz edebiliyor. Yalnız burada bir durum var. SGK'nın kendi sağlık kurulu raporuna SGK davalı olması itibarıyla itiraz edemiyor. Yüksek Sağlık Kurulu'nun raporuna da SGK yine itiraz edemiyor. Çünkü kendi alt birimi, ama ne zamanki dosya adli tıba gidiyor, o zaman tarafların dışında üst bir merciye gidiyor. Tarafların dışında üçüncü bir inceleme merciine gidiyor. O zaman SGK da ona itiraz edebiliyor. Yani kısacası şöyle söyleyelim. Birinci bentte söylediğimiz ücret konusu tarafların arasında ihtilaflı olabileceği gibi oran da ihtilaflı olabilir. İkinci ihtilafımız. Üçüncü oran bir ücret. İkincisi iş göremezlik oranı. Üçüncüsü ne olabilir sizce, bir fikriniz var mı? Şöyle söyleyelim. Kusur oranı. Yahu kişi gitmiş binanın kenarına durmuş, kafayı da çekmiş, atlamış aşağıya. Şimdi burada işverenin suçu ne? Kardeşim alkol alma diyor. Alma alkol alma diyor. Yani düşünebiliyor musun? İş yerinde alkol alınır mı? Değil mi? Evet. Şimdi bundan dolayı bariz bir kusuru varsa %100 kusura kadar gidebiliyor. Şimdi illiyet bağlantı işverenin kusuruyla o bağlantıyı işçi koparırsa Şimdi böyle bir durumda ücret yüksek olsa da, demin dediğimiz gibi oran %55'lere çıksa da, kusur boyutuna göre de tazminat ayrıca hükmedilmemekten tutun en üst sınıra kadar çıkabiliyor. Yani neymiş? Kusur oranı.
Evet, çok güzel özetlediniz.
Bunlar bizim için çok önemli kriterler hocam. Evet. Ama dediğim gibi bu kriterlerde de ücrette de mesela asgari ücretten yatırılıyorsa prim, vaktimiz sıkışıyor mu, ona göre ayarlayalım.
Ara vereceğiz efendim.
Tamam, siz işaret edin, ben ona göre hareket ederim. Ücret kısmında sigorta primi asgari ücretten yatırılıyorsa biz şuna bakıyoruz. Diyoruz ki kişi mühendis, inşaat mühendisi. İnşaat mühendisinin asgari ücretle çalışması sizce kabul edilebilir mi? Edilemez.
Edilemez, evet.
Dolayısıyla bu konuda diyoruz ki yurt dışında çalışan bir şantiyede, üstelik çoğu zaman döviz bazından ücret alınması gereken bir yerde, memleketinden binlerce kilometre uzakta çalışılan bir şantiyede bu kişinin raya ücreti ne olabilir? Türkiye'de 5000 lira olabilir ama o ülkelerde 5000 dolarlara çıkıyor. Daha fazla geçiyor. Bunu raiç ücret araştırması yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Bağlı olduğu sendikadan yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Bağlı olduğu odalardan. Diyoruz ki yurt dışında çalışan, 15-20 yıl kıdemi olan ve şu konuda usta olan ya da mühendis olan kişinin raiç ücreti nedir? Sigortası asgariden yatmış ama biz bunun gerçek ücretini tespit etmeye çalışıyoruz diyoruz. Görüş geliyor.
Evet.
Şahitlere soruyoruz, belgelere soruyoruz. Ücretini tespit ediyoruz. Bu ücreti tespit ettiğimiz zaman asgari ücretten diyelim alacağı, demin dedim ya 16 bin çıkıyorsa, bunları tespit ettikten sonra diyelim ki 5 bin dolar üzerinden hesaplanıyor. Bu alacak kalemi gerek iş kazasından kaynaklı tazminatta, gerek mesaide, gerekse diğer bütün alacaklarında 3-5 kat daha artabiliyor.
Evet efendim, söyleşimize kısa bir ara verelim ve aranın ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Teşekkür ediyorum.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Efendim bu hafta hukuk saatinde iş hukuku uzmanı avukat Özkan Ertekin'le birlikteyiz ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için çalışma hayatına yönelik bilgiler, uyarılar ve önerilerle bulunuyoruz. Sayın Ertekin, aranın öncesinde ücretin öneminden bahsettik.
Evet,
biraz
evet.
Daha konuyu açabilir miyiz efendim? Yurt dışında çalışan bir işçinin ücreti neden önemlidir?
Şöyle söyleyelim, bir önceki programımızda da bahsettiğimiz üzere ücret, gerek iş kazalarından kaynaklı maddi tazminatın miktarında, gerek manevi tazminatın miktarında, gerekse kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil, yıllık izin alacağı gibi bütün alacaklarda ana kriter niteliği taşıyor. Yani doğru orantıda miktarı artırıyor. Tazminatının miktarını artırıyor. İş kazasından kaynaklı tazminatın miktarını artırıyor. Kıdemin miktarını artırıyor. Peki sigorta primi, sigorta gerçek ücret üzerinden yatırılmadıysa,
yoksa asgari ücret üzerinden mi yatırılıyor?
Evet, yatırılmadıysa ne olacak? Yazılı belge yoksa ne olacak? Bu şekilde yatırılmadı, böyle bir durumda tazminatlarını bu ücret üzerinden alamayacak mı? Hayır. Yargı zaten bunun için var. İlgili mahkemede dava açıldığı zaman tarafların iddiaları, davacı tarafın iddiası, çalışanın iddiası, davalı tarafın yani firmanın iddiaları karşı karşıya geliyor. Bir taraf diyor ki asgari ücretle çalıştı. Diğer taraf diyor ki hayır efendim, ben ülkemden 10 bin kilometre uzakta, 5000 kilometre uzakta, işte şu ülkenin şu şantiyesinde üstelik vasıflı çalışan olarak döviz bazında çalıştım. Doğru. bakıyorsunuz. Evet.
Gerekli bilgi ve belgelerde var.
Aynen. Böyle bir durumda yurt dışında çalışma olgusunda tanıklara sorulabiliyor ve ücret hesap banka kayıtları toplanıyor. Tanıklara başvuruluyor. Kişinin, çalışanın sertifikası varsa sertifikaları, eğitim belgeleri, diplomaları, uzmanlık belgeleri, bunların hepsi toplanıyor. İlgili kurumlardan, nedir bu ilgili kurumlar? Sendikalar, meslek odaları gibi yerlerden raiç ücretler isteniyor. Tabii bu raiç ücretler istenirken genelde mesela diyelim ki bu belgenin özellikle isteyen işçi tarafıysa kendisi genelde işçi sendikalarından ya da işçi odalarından istiyor. Eğer bu raiç ücreti isteyen firmaysa, işverense, o da kendinin savunacağına inandığı işveren sendikalarından ya da işveren birliklerinden istiyor. Hani görüş olma noktasında onlar da geliyor, tanık ifadeleri geliyor, dosyalar geliyor, kayıtlar geliyor. Tarafların iddia ve savunmaları geliyor. Duruşmada tanıklara soruluyor. Ücreti ne diyor? Duruma göre tanığa da soruyoruz. Sen ne ücret alıyorsun? Tanık diyor ki duruşmadasınız. Yani tabii hepsi gerçek dışı ifade verecek diye bir şey yok ama olan şeyler bunlar. Duruşmada tanığa soruluyor. Diyor ki hangi ücretle çalışıyordu? Tabii zaman zaman diğer tarafın baskısıyla, çekinmesiyle gerçek olmayanı söyleyebiliyor. Asgari ücretten çalışıyordu diyor. Peki biz böyle bir durumda biz soruyoruz. Peki asgari ücretle çalışıyor da ne iş yapıyordu? Diyor ki elektrik teknisyeniydi diyor. Ücreti asgari miydi? Evet diyor. Peki siz ne iş yapıyorsunuz diyoruz. Ben de elektrik teknisyeniydim diyor. Siz ne ücret alıyordunuz diyoruz. İşte tam can alıcı nokta bu. Neden? Çünkü işte o noktada kendisi de ben de asgari ücret alıyorum derse yarın bir gün o devran dönecek, ona gelecek. Onun kendi davasında diğer taraf sen şu tarihte verdiğin ifadede ben de asgari ücret alıyordum demiştin diyecek. İşte bu noktadaki sorularla gerçek ücretin tespitine gidiliyor. İşte yargı budur, işte tahkikat budur. Her türlü delil, her türlü done toplanıyor. Ücret bu kadar önemli.
Evet. Özellikle de tazminat hesaplanırken.
Evet, özellikle de tazminat hesaplaması da çok önemli. Çok önemli hocam. Evet, sırada bu şeylerde iş kazamızda oran demiştik. İş kazalarından kaynaklı iş göremezlik oranları peki neye göre belirleniyor demiştik. Burada hocam şöyle söyleyelim. İşveren bir defa kural olarak neticede bir tüccardır, iş adamıdır ve yaptığı işin artılarını, eksilerini, sağlık şartlarını, iş güvenliğini, sağlık her türlü şeyi sağlamak zorunda. Hiçbir işveren ben buna dayanamıyorum diyemez. Dolayısıyla en ufak kusurundan dahi sorumludur. Böyle bir durumda işveren başta 1-0 kusurlu kabul ediliyor böyle bir kazada. Sen diyor basiretli hareketle her birinin kusurunu, tedbirini alacaksın diyor. Bu kazanın oluşumunu engelleyeceksin diyor.
Fiziki şartları
sağlayacaksın diyor. Vay efendim işçi eğitimsizdi, şöyleydi, böyleydi olabilir. Ama sen bu şeye dayanamazsın diyor. Evet, sırada bir sorumuz var zannedersem.
Evet, dinleyicimizin bir sorusu var. Size yöneltmek istiyorum.
Evet, Özkan okuyabilirim Bey. Oradan isterseniz.
Ben aktarayım. Peki. Soruyorum. Almanya'dan Veli Bozdemir'in evet. Sorusu. Soru şöyle. Ben tır şoförüyüm. Yıllarca 20-25 yıl Türk firmalarında yurt dışında çalıştım. Nakliyecilik yaptım ve şimdi emekli oldum. Çalıştığım dönemde emeklilik primim asgari ücretten yattığı için ben de şu anda emekli maaşı olarak en alt düzeyde maaş alıyorum. Oysa çalışırken asgari ücret almıyordum. Benim maaşım 1000 avroydu. Şimdi emekliyim ama bu haksızlığı gidermek için bundan sonra ne yapabilirim? Şeklinde
çok güzel soru, çok güzel soru. Bunu hemen
benim
söyleyebilirim
durumumda
ama
olan da yüzlerce evet. Arkadaşım var diye de soruya ilave
yüzlerce
etmiş.
Değil, binlercesinden de fazla. Binlerce. Şöyle söyleyelim, evet. binlerce. Şöyle söyleyeyim, hemen cevap verebilirim ama şöyle açık anlaşılır şekilde biraz daha yaya yaya cevaplayayım ben bunu. Şimdi böyle bir durumda, düşünsenize 20-25 yıl yurt dışına nakliyede çalışmış. Bir, iki. Ağır vasıta kullanmış, tır kullanmış, gecesi gündüzü çalışmış, uluslararası nakliye yapmış, ağır vasıta ehliyetiyle çalışmış. Allah aşkına siz söyleyin, bu kişi asgari ücretle çalışmış olabilir mi? Yani buna kim inanır? İnanılası mı? Ben inanmıyorum. Dolayısıyla ama bu kişiye emekli maaşı bağlandı. Bağlandı da oransal olarak bağlandığı için düşük bağlandı. Peki bu kişi ne yapabilir? Bu kişi dava açmadan önce öncelikle sosyal güvenlik kurumuna bir ihtar çeksin diyorum ben. Bizim uyguladığımız. Ve bu ihtarı da özellikle noterden çeksin kardeşimiz. Noterden ben 20-25 yıl bu görevi yaptım. Şu tarihte emekli oldum. Sigorta primim gerçek ücretten yatırılmadığı için ve gerçekte ise maaşım sigorta primimin birkaç katı olduğu halde, bakın maaşım birkaç katı olduğu halde gerçek ücret yatırılmadığından emekli maaşım da had safhada düşük oldu. Sayın SGK, gerekli işlemleri yaparak benim maaş fark alacaklarımı benim verdiğim şu banka hesabına öde ve bu tarihten sonra da maaşımı bu ücret üzerinden bağla diye Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na öncelikle bir ihtar çekecek. Nereden çekecek? Noterden çekecek. Ve buna özellikle de banka hesap numarasını ekleyecek. Tabii bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kabul görür mü? Hayır, görmez. Neticede bu maaş bağlanmayacak. Fakat o ihtarnamenin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na tebliğinden itibaren bu kişinin, yani kardeşimizin daha sonra açacağı muhtemel davada davayı kazanması durumunda ihtarname tarihinden itibaren maaş farkları birikmeye başlayacak.
Geçmişe yönelik de alabilecek mi bu
tabii maaş ki, farklarını? Tabii ki. Sonra tabii bu ödenmedi diyelim ve biz dava açtık. Ha, bu arada söyleyeyim, uygulamada çok yanlış anlaşılmalar var. Hizmet tespit davaları çalışma ilişkisinden sonra 5 yıl içerisinde açılmadığı takdirde zaman aşımına tabidir deniliyor. Doğru bir bilgi ama eksik bir bilgi. Neden? Aynen din gibi. Din de sadece kitabımız Kur'an-ı Kerim'den mi ibarettir? Hayır. Değil mi? Bir sürü alt kaynakları var hadisi, sünneti. Hukuk da böyledir. Şimdi hukukta da kanunda, mevzuatta, yasada bir düzenleme vardır. 5 yıl diyor. Fakat bu 5 yıllık hizmet tespit dava açma süresi resmiyete çalışma olgusu hiç intikal etmedi ise, yani kişi 20 yıl çalıştı, hiç sigortası yapılmadı, SGK hiç haberdar olmadıysa, çalışma olgusundan 5 yıl bir gün geçtikten sonra davayı açarsa zaman aşımıyla karşılaşır. Ama burada yatmış. Dolayısıyla 20 yıl sonra bile bu kardeşimiz bu hizmet tespit davasını açabilir. 30 yıl sonra bile, 40 yıl, 50 yıl sonra bile bu tespit davasını açabilir. Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na başvurdu ve maaşı yükseltilmedi. Maaş farkları hesabına yüksekten yatırılmadı. Yüksek ihtimal yatırılmayacak zaten. Hizmet tespit davası açacak. Hizmet tespit davasında da 20-25 yıllık kıdeminden bahsedecek. Yurt dışında çalışma olgusundan bahsedecek. Uzman bir çalışan, ağır vasıta çalışanı olduğundan bahsedecek. Euro bazında yüksek ücreti aldığından bahsedecek. Ve buna ilişkin tanıklarını sunacak, şahitlerini sunacak. Raiç ücret araştırmalarını yaptıracak. Her türlü banka bilgi, kayıt ve belgeler gelecek. Ve bütün tanıklar dinlenecek, şahitler dinlenecek. Dosyadaki bütün deliller, belgeler, bilgiler toplandıktan sonra mahkemece veya teknik bir durum gerektirirse dosya bilirkişiye sevk edilecek. Gelen raporda denilecek ki sizin yaptığınız işinize göre maaşınız, mesela burada diyelim ki burada 1000 euro diyor ama maaşınız 900 euro ya da 2000 euro olduğuna kanaat getirilmiştir denilecek. Çünkü hizmet tespit davaları kamu düzenindendir. Her türlü delil geçerlidir. Nedir kamu düzeni? Kişinin sunmasa bile, davayı takip etmese bile mahkeme tarafından, hakim tarafından etkili olabilecek her türlü belge, bilgi, delil bu dosyada değerlendirilir ve karar verilir. Diyelim ki asgari ücret 1600 ancak davanın neticesinde mahkemece kanaat getirildi. Kişinin net ücretinin 5000 lira olduğuna karar verildi. Bu dava 2 yıl sürdü değil mi? Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da da 1-2 yıl sürdü. Kaç yıl oldu? 3-4 yıl. Diyelim ki 4 yıl. 4 yıl kaç ay eder? 48 ay eder. Bir de ihtar çektik. 2 ayda oradan geçti. Sonra dava açtık. 50 ay. Şimdi emekli maaşı 1500'dü diyelim. Ama bu yüksek ücretinden maaş bağlanırsa maaşı 2500 olacak diyelim değil mi? Arada ne kadar fark var? 1000 lira fark var. Peki kaç ay oldu? 50 ay oldu. 50 çarpı 1000, 50 bin. Türk lirası tazminata da hak kazanacak ayrıca. Ve ondan sonra da maaş ücreti yüksek rakamlardan ödenmeye devam edilecek. Ha şunu söylüyorum, illaki bu dava kazanacak diye bir şey yok. Fakat deliller, belgeler, bilgiler toplandıktan sonra mahkemece bir karar verilecek.
Evet.
Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu?
Oldukça detaylı bir açıklama oldu. Teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Birkaç dakikalık zaman dilimimiz kaldı. Tabii ki, Değinmek istediğiniz, özellikle vurgulamak istediğiniz hususlar varsa buyurun efendim.
Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz hani bu ücret konusuna değindik. Ücret gerçekten çok etkili. Şimdi bu ücret, peki şöyle söyleyelim. Ücret olgusunun ödenmemesi, ücretin sigortasının, gerçek ücretin yüksek olduğu halde sigorta priminin düşük ücret üzerinden yatırılmasının işçi ve veya işveren açısından fayda ve zararları nelerdir diye isterseniz değinelim. Ancak buna değinmeden önce şunu da yapalım. Yani bu sigorta primi düşük yatırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yüksek ücreti bağladı, ödemeye başladı. Bu devletin kasasından mı ödenecek? Hayır, öyle gibi gözükse de vergi kutsaldır biliyoruz. Sigorta primini düşük yatıran firmaya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ne yapacak? Rücu edecek. Diyecek ki, sayın işveren, sen 20-25 yıl boyunca bu sigorta primini düşük ücret üzerinden yatırdın. Bak bunun neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olarak benim de sorumluluğum doğdu. Bak hizmet tespit davasında sen de davalı idin. Şimdi ise bu kişiye ömür boyu maaşı yüksek yatmaya başladı ve buna sen sorumlu oldun. Rücu davası açacak. Rücu ne demektir? Dönüş. Yani bu zararımı tazmin et. Şimdi 20-25 yıl boyunca sigorta gerçek ücret üzerinden yatsaydı belki de hissetmeyecekti değil mi? Zorlanmayacaktı. Ancak sigorta priminin yatırılmaması durumunda aylık 2 asgari ücrete kadar ceza, sigorta priminin ayrıca ödenilmesi ve diğer gecikme primleriyle devasa boyutlara ulaşabilmekte. Yani bu acı sonuçlara yol açmamak için bu tabloları görmemek daha iyidir, öyle değil mi?
Evet efendim, hemen bir sorumuz daha var, onu da size yöneltelim. Hollanda'dan Muhittin Kayıkçıoğlu'nun sorusu, 2007'de emekli oldum, bizim zamanımızda bu tür imkanlar yoktu diye biliyorum. Ben de avukatımızın söylediği haklardan yararlanabilir miyim? Bu süreçte ne yapabilirim?
Elbette yararlanabilir, elbette yararlanabilir Muhittin Bey. 2007 yılında bu imkanlar vardı. Yoktu diyor, biliyorum diyor ama vardı. Yasalarımız da vardı. O tarihte de geçerliydi. Normalde 2007'den 2012'ye kadar dava açılabilir diye bir yanlış algı var, bilgi var. Hayır efendim. Sigorta primi yatmış. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen bu davayı açabilir. Ancak bizim buradan Muhittin Kayıkçıoğlu Bey'e özellikle şu tavsiyemiz var. Hemen acilen notere gitsin. Noterden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ihtar çeksin. Ben 2007'de emekli oldum. Şu firmalarda da çalıştım. Bu firmalar benim sigorta primimi asgari ücretten yatırdı. Ne yapalım? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olarak da siz de o yatırdıkları, hani o kadar pirince göre bu kadar pilavla benim maaşımı bu kadar bağladınız. Ama sigortam gerçek ücretten yatsaydı yüksek ödenecekti. Ve belirttiğim banka hesabıma benim maaş ücretimi yükselterek ödemeye devam edin diye noterden ihtar çeksin. Bir ay iki ay beklesin. Hemen arkasından demin anlattığım kurallara göre bu davayı açabilir. Ve zaman aşımıyla da karşılaşmaz. Muhittin Bey'e buradan saygılarımızı sunuyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
İş davaları çok önemli davalar, hı-hı, ve ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. İş hukukunda alanında uzman bir avukattan da faydalanmaları gerekiyor galiba. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz
efendim
teşekkür
katıldığınız
ediyoruz.
İş hukuku uzmanı avukat Özkan Ertekin'di bu haftaki konuğumuz. Efendim hukuk saatinin sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şener'di, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.